Ayrım 3. 41. Yakın bir zaman önce kendinize koymuş olduğunuz bir hedefi anlatınız. Profesyonel veya özel olarak anlamlı bir proje seçin. Eğitimimi tamamlamak bunlardan biri olabilir. Doğru işi bulmak bir başkasıdır. İkincisi daha tercih edilir çünkü sözü zaten tartışmak üzere gittiğiniz konuya bu iş yerinde sizin için bir iş getiriyor. Bunu büyük bir hedef olarak göstermek bu şirkette bir iş ve kariyer isteme konusunda ciddi olduğunuza kuşku bırakmaz. Bu istediğiniz sıklıkla çekinmeden söyleyebileceğiniz bir cümledir. 42. Şu ana kadarki en iyi patronunuzu, üstünüzü anlatınız. Kendinizi bu iş görüşmesini ve iş arayışını hazırlarken yanında çalışmaktan en çok hoşlandığınız kişiyi düşünün. Bir kağıda bu kişinin sahip olduğu ve sizinle ve ekibin diğer üyeleriyle etkili olmasını sağlayan niteliklerini yazın. Başlamışken altında çalıştığınız en kötü kişinin niteliklerini de yazın. Her ikisi için hazırlamış olduğunuz nitelikler listelerini karşılaştırarak ikisini ayıranın ne olduğuna bakın. Büyük ihtimalle en iyi patronunuzun insanlarla uğraşma yeteneği, işi yaptırabilme yeteneğiyle bağlantılıydı. Yani kişilerin gereksinmelerine ve kişiliklerine karşı duyarlıydı. Böylece görüşmede bu soru sorulduğunda durumu kısaca açıklamaya ve patronunuz hakkında samimiyetle konuşmaya hazırsınız. Toplantıdan evvel bu konuyu düşünmemişseniz biraz duraklayıp geçmişteki en iyi patronunuz kim olduğunu hatırlamaya ve konuşmadan önce ne söyleyeceğinizi planlamaya çalışacaksınız. Durum ve iş görüşmesinin baskısı göz önüne alınacak olursa bu hayli zor bir şeydir. Ve yine nitelikler ve yönetim tarzı işe başvurduğunuz kuruluşun kendine çekmeye çalıştığını düşündüğünüz nitelik ve tarzları yansıtıyorsa epey puan topladınız demektir. 43. Şu ana kadar yaptığınız işlerden en iyisini anlatın. Bu soru üzerinde önceden düşünerek hazırlanmakla soruyu o anda düşünmek, hangi işleri yaptığınızı gözden geçirmek ve anlamlı bir cümle oluşturmaya çalışmaktan kurtulursunuz. Bu soru bir önceki soru olan bir işte neler ararsınız sorusundan pek farklı olmasa gerektir. Çünkü yapmış olduğunuz en iyi işi düşündüğünüzde büyük ihtimalle bir işte neler aradığınıza karar vermenizi sağlayan özellikleri de tanımlamışsınızdır. En iyi işinizi tanımlarken başvurmuş olduğunuz işten pek farklı olmamasına dikkat edin. 44. Kariyerinizin şu ana kadarki gelişimi hakkında neler hissediyorsunuz? Böylesine kişisel bir ortamda kariyer hedeflerinizi tanımlarken ve şu güne kadarki gelişiminizi değerlendirirken soruyla açık yüreklilikle ilgilenmelisiniz. Onlara verdiğiniz cevap ve kendinize sakladıklarınız her ne olursa olsun belli bir noktaya kadar memnuniyet gösterin ve o noktadan sonra bu yönde ilerlemeye karar vermiş olun. 45. Başarıyı nasıl tanımlarsınız? Bu da mülakatçıdan ziyade size sağlayacağı yarar bakımından toplantıya girmeden önce üzerinde düşünülmüş olması gereken bir sorudur. Toplantıda bunun bir iş danışmanlığı bağlamında değil, organizasyon dahili bağlamında sorulduğunun farkına varmalısınız. Bunu anladığınızda cevabınıza katacağınız bir anlamla belirtebilirsiniz. Ben başarıyı, ailemin geçimini, beni işe alan şirketin başarısına bağlı olan bir işi yaparken sağlayabilmek olarak tanımlıyorum. 46. Bu işte başarılı olmak için ne tür kişisel özellikler gerekir dersiniz? Toplantı öncesinde kişisel özelliklerinizi dikkatlice yeniden gözden geçirin çünkü bu konuya gereken önemi vermelisiniz. Sebat, sadakat, güçlü iş ahlakı, güçlü iletişim becerileri, iş bitiricilik, takım çalışması, sonsuz merak ve bunların hepsi dahil edilebilecek niteliklerdir. Herhangi bir takip sorusuna karşı bu özelliklerin her birini kullanmak durumunda kaldığınız tecrübelerinizden söz etmeye hazırlıklı olun. 47. Mümkün olsaydı bu iş yerinde neleri değiştirmek isterdiniz? Bu soruyu soran mülakatçılara karşı dikkatli olun. Ya danışmanlık ücreti vermeden zekanızdan faydalanmaya çalışıyorlardır ya da sizin daha iş size teklif edilmeden bir şeyler değiştirmek merakında olup olmadığınıza bakıyorlardır. Sakın kanmayın. Bir şeyler ciddi şekilde sırıtmıyorsa en emin yol, işe başlayıp da neler yürüyor, neler yürümüyor görmeden herhangi bir öneride bulunmam çok zorlama olur deyin. 48. Başvurduğunuz bu işin size en çok hangi yönü en cazip geldi? Bu soru genellikle iki bölümden oluşur. Birer birer sorulur. Önce nelerin cazip geldiği sorulur çünkü cevap vermek daha kolaydır. Herhangi bir olumlu yan aklınıza gelmiyorsa hala ne duruyorsunuz orada? En cazip gelenin ne olduğu sorusuna işin temelini oluşturan 2-3 unsuru tanımlayarak başlayın. Yabancı müşterilere ayrılan zaman miktarını beğendim. Konumun özellikle sorun çözmeye yönelik unsurlarını sevdim. Birlikte çalışacağım grup harika görünüyor. En az çekici gelen unsurları tanımlamanız gerektiğinde bu soruyu pek beğenilmeyecek bir şeyini bulamıyorum veya tam olacağını tahmin ettiğim gibi bir işe benziyor diyerek geçiştirmeye çalışın. Konum hakkında bilgili ve kendinizden emin gözükün. Sonra da mülakatçının daha önceden belirtmiş olduğu bir şeyi işaret ederek empati kurduğunuzu, algıladığınızı ve iyi bir dinleyici olduğunuzu gösterin veya çok göze görünür ufak bir sorundan söz edin. Bu işi güçleştirecek tek şey departmanın yeri ile hizmet edeceği grubun arasında çok mesafe olması. 49. Sorumluluk ve yetkiyi dağıtmaktan mı yoksa tek elde toplamaktan mı yanasınız? Bu iyi bir sorudur çünkü doğru veya yanlış bir cevabı yoktur. Mülakatçı sizin yaklaşımınızın o ortamda çalışma uygun olup olmadığını anlamaya çalışmaktadır. Sorumluluk ve yetkiyi dağıtmaktan yanaysanız altınızda çalışanlarla aranızda karşılıklı bir güven oluşturmalısınız. Kontrol elinizde tutmak gerek sizin gerekse altınızda çalışanların farklı yaklaşımlarda olmasını gerektirir. Bu soru doğrudan ve açıklıkla yanıtlanmalıdır çünkü durum gerçekten de yetki ve sorumluluğun dağıtılmasından yana bir yönetici gerektiriyor ve siz de kontrolü elinizde tutmaktan vazgeçemeyecek biriyseniz, esnek birisi de değilseniz uyumsuzluk ortaya çıkacaktır. Esneklik gösterebilseniz bile işe alındığınızda artan baskı altında alışa geldiğiniz yöntem şekline dönebilirsiniz, bu da bir felaket olabilir. 50. Ne tür insanlarla birlikte çalışmaktan hoşlanırsınız? Birlikte çalışılması en kolay kişiler nasıl tiplerdir? En zor kişiler hangi tiplerdir? Bu üçlü ilişki soruları sizin için en kolay kişisel iletişimin nasıl olacağını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Doğrudan kontrol üstünüzde bir yaklaşımı mı tercih ediyorsunuz ya da size muazzam bir otonomi sağlayacak birisine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu sorulara karşılıklı hazırlıklı olabilmek için aşağıdakileri saptayın. En rahatı kiminle olan ilişkilerinizdir? Şirket bünyesinde birlikte ve altında en rahat çalıştıklarınız hangileriydi? Birlikte çalışırken en zorlandıklarınız hangileriydi? En kapsamlı yaklaşımı benimseyebilmek ve iş ortamında ilişkide bulunduğunuz olası her tür insanı tanımladığınızdan emin olmak için üstünüzde, altınızda ve aynı düzeyde çalışmış herkesi gözden geçirin. Bu sorulardan herhangi biriyle karşılaşmanız halinde her üçüne de cevap verebilecek şekilde hazırlıklı olun. Birlikte çalışılması en zor kişiler nasıl tiplerdir sorusuna cevap vermek diğer iki soruya nazaran daha zordur. Ancak endişelenmeyin veya savunmaya geçmeyin çünkü aslında bu soru bir armağandır. Tipik olarak nefret edilen sinir bozucu özellikleri tanımlayın. Bir sorunu çözmeye yardımcı olması istendiğinde kalmayı reddeden kişi. Çok yavaş çalışan iş arkadaşları. Son teslim tarihleri hususunda sorumluluk kabul etmeye yanaşmayan kişiler. Bu tiplerden bir veya ikisinin en kötü olduğunda hemfikirseniz cevabınız hazırdır. 51. Uzun dönemli hedefleriniz nelerdir? Pratik ve gerçekçi olun. Geleceğe yönelik bir kişi olduğunuzu gösterin. Uzun vadede profesyonel gelişime paralel olarak kuruluşun başarısına katkıda bulunmaya devam etmek isterim gibi. 52. Güçlü yanlarınız nelerdir? Zayıf yanlarınız nelerdir? Bu fırsatı kullanarak mülakatçıya güçlü yanlarınızdan söz edin. Başvurduğunuz konuma uygun niteliklerinizi ve sizin için önemli olanları da dahil edin. Sadakat, güçlü bir iş ahlakı, iletişim becerilerinin iyi olması, iş bitiricilik, mülakatçıların duymaya bayıldıkları kişilik özellikleridir. Kişilik özelliklerinizin bir veya birden fazlasını örnekleyen durumlardan söz etmeye hazırlıklı olun. Bu sorular genellikle birbirlerine yakın sorulurlar. Zayıf noktalarınız konusunda güçlü yanlarınız kadar açık olmayın. Söz konusu iş başvurusuyla doğrudan ilgili olmayan niteliklerden veya niteliksizliklerden söz edin. Kabul etmeliyim ki ben bir iş koliyim. Elini çabuk tutmayan kişilere karşı sabırsız olabiliyorum veya hafiften kendinizi övün. Her zaman işlerimi son teslim tarihlerinden önce yetiştirmeye çalışırım. 53. Şu ana kadar elde ettiğiniz en büyük başarı ne oldu? Mümkünse cevabınızı işe odaklı tutun. Yönetimi çok milyon dolarlık bir projeyi uygulamaya ikna etmek ve projenin işlemesini sağlamak, eğer böyle bir tecrübeniz gerçekten varsa mükemmel bir cevaptır. Oysa çoğumuzun böyle bir lüksü yoktur ve örneğimizi gayet sıradan hatta sıkıcı konular arasından seçmek zorunda kalırız. Geçmiş deneyimlerinizi dikkatle gözden geçirmek, bu soruya en etkili şekilde hazırlanmak için şarttır. İşle ilgili bir duruma bağlı kalamıyorsanız, mülakatçının ilgisini çekecek bir konu seçin. İyi bir hikaye anlatıcı olmak için pratik yapın. İnsanlar kısa ve ilginç hikayeleri çok severler. Bir evi onarmak, üniversiteyi bitirmek, çocuk büyütmek elbette ki anlatılabilir şeyler arasındadır. Tartışmayı işle ilgili konularla sınırlayabildiğiniz ölçüde, mülakatçıların bilgiyi iş belirtici insanlar olarak nitelendirdikleri kişilerin becerisine dair bir kanıt olarak görme olasılıkları artar. 54. Şu anki eski patronunuzla konuşacak olsaydım, en güçlü, en zayıf yanlarınızın neler olduğunu söylerdi. Bu soru fazla tecrübesi olmayan veya formül sorular sorup cevabını dikkatle dinlemeyen, dinleyicilik açısından zayıf bir mülakatçı ile karşı karşıya olduğunuzu gösterebilir. Güçlü yanlarınız ile ilgili daha önce vermiş olduğunuz cevaplara dönerek en son işinizle en yakından ilgili olanların altını çizebilirsiniz. Zayıf yanlarınızla ilgili olarak ise patronum pek bir zayıf yanımı bulamadığını söyleyecektir diyemezsiniz. Derseniz soruyu yanıtlamayı başarıyla atlatmış olursunuz ancak bu sefer bir tartışma ortamı sürdürme çabasındaki mülakatçının canını sıkabilir, onu sinirlendirebilir. Olumlu sonuçlar yaratacak bir adım olmaz. Aksine mülakatçının sorulara cevap vermekten kaçınmanın standart bir davranışınız olabileceğini düşünür ve kuruluşun sizinle ilgilenmesine gerek olmadığına karar verebilir. Eskiden bir zayıf yanınız olup da öğrendiğiniz veya üstesinden geldiğiniz bir hususa dikkat çekebilirsiniz. Eskiden her projeyi mükemmel şekilde sonuçlandırmak isteyen birisiydim. Bir kalite standardı tespit edip sorumumdaki birçok görev ve proje bağlamında bunun önemi hakkında gerçekçi olabilmeyi öğrendim gibi. 55. Şu anki eski patronunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sorunun cevabına hazırlıklı olun. Kural dürüstlük değil, tedbirdir. Sorunun sorulma amacına odaklı kalın. Mülakatçı sizin bu kuruluşa uygun olup olmadığınızı ve size uygun bir süpervizörü olan size uygun bir işleri olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Bu soru sizinle sizi düşündükleri iş arasında uyumlu olup olmadığını tespit etmek için sorulan bir doğrudan değerlendirme sorusudur. Patronunuz hakkında konuşurken seçtiğiniz kelimeler, mülakatçıya yeteneğinizi ve ne tip bir yönetim altında en etkili şekilde iş yapacağınızı değerlendirme şansı verir. Kısa ve spesifik konuşun. Olumlu atıflarla başlamanız önemlidir. Siz ve belki çok sayıda başkaları bu kişiyi çok kötü birisi olarak algılamış olabilirsiniz ancak güçlü olumsuz duygularınızı ortaya koymanın zamanı değildir. Aynı zamanda fazla da övmeye gerek yoktur. Olumlu yana ağır basar gibi görünen ama dengeli bir cevap vererek mülakatçıya başkalarının performansını değerlendirmedeki derinliğinizi ve güçlü yanlarını oynayıp zayıf yanlarına destek vererek başkalarıyla birlikte çalışma konusundaki yeteneğinizi göstermiş olursunuz. Buna göre örnek bir cevap şöyle olacaktır. Patronuma saygı duyardım çünkü hem organizasyondaki hem de piyasalardaki değişiklikler işini zorlaştırdığı halde işi yapmayı başarırdı. Tüm bunlara rağmen etkindi çünkü ekibinin gereksinmeleriyle kendi patronunun gereksinmelerini dengede tutmaya çalışırken baskının çoğunu kendi üstlenirdi ve ekibinin de onun ne yaptığının farkında olmasını sağlardı. Bazen bu farklı gereksinmeleri dengelemekte zorluk çekerdi ve bu zaman zaman belli olurdu çünkü kestirmeden iş yapmaya çalıştığında kaliteden ödün vermek zorunda kalırdı. Olabilecek en kötü patronu ele alalım. Hiç saygı duymadığınız sefil bir insan olan bu patronunuz hakkında şöyle diyebilirsiniz. Patronum, kariyerim boyunca karşılaştığım en zorlayıcı kişilerden biriydi. Özel hayatında kötü giden ve iş hayatında özellikle zorlaştıran çok şey vardı. Bu iç mücadelesinden dolayı sanki sorumluluklarının yalnızca görevler kısmına konsantre olma gereğini duyuyormuş izlenimini verirdi. Bunun sonucu olarak insanların gereksinmelerine gerekenden daha az önem verilirdi. Bunun sonucunda çok fazla işten çıkmalar olurdu ve bu onun işini daha da zorlaştırıp stresini daha da artırıcı rol oynardı. 56. Şu anki son işinizde en az, en çok sevdiğiniz şeyler nelerdi? Bu hem siz hem de mülakatçınız açısından harika bir sorudur. Sizin için çok iyidir. Eğer iyi hazırlanmışsanız çünkü size işi nasıl algıladığınızı gösterebilme fırsatı verir. Kısa ve odaklanmış tutmaya dikkat edin. Önceden hangi maddelerin altını çizebileceğinizi gözden geçirin. Elbette ki sizi bu iş görüşmesine getiren en az hoşlandığınız ve şu anki işinizde bu zamana kadar tutan da en çok sevdiğiniz yanları olmuştur. En az hoşlandığınız yanları listesinden yeni şirkette olmama ihtimali yüksek olanları ya da üstlerine alınmayacaklarını düşündüklerinizi seçin. Sevdiğiniz diye belirttiklerinizde tesadüfen bu yeni konum için de geçerli olsun. 57. Şu anki son işinizdeki en büyük 5 başarınızı belirtiniz. Bu soru en son işinizi farklı ama gene de açık uçlu bir biçimde ele alıyor. Bu soruyu hoş karşılamalı ve tadını çıkarmalısınız. Çünkü size işinizde neler başardığınızı açık açık tartışabilme fırsatı sunuyor. Bu soruyu bir hediye gibi görebilirsiniz. Çünkü soruyu soran kişi büyük ihtimalle ciddi, iyi eğitim almış bir mülakatçıdır. Cevabınız gerek tonu gerekse içeriği açısından şu ana kadarki tüm konumunuz ve sunumunuz da tutarlı olmalıdır. Bu cevap daha önce tartışılanları onaylar nitelikte olmalı ve bir ifşaat içeriyorsa mülakatçıyı şaşırmayacak şekilde onaylamanıza fırsat teşkil etmelidir. 58. Bu iş size teklif edilmezse ne yapacaksınız? Bu aptalca bir sorudur ama sorulmuşsa ciddiyetle cevap verin. Hayal kırıklığına uğramış gibi yapın ama profesyonelce karşılayın. Mülakat iyi gidiyor izlenimi verdiği ve niteliklerim işin gereklerine uyuyor gibi göründüğü için hangi alanda yetersiz bulunduğunu merak ederdim. Bu kuruluştan hayli etkilendiğim için bir geri bildirim ister ve başvurumun mümkünse gelecekte benzer konumlar için göz önüne alınmasını rica ederdim. 59. 5 yıl sonra mesleki açıdan nerede olmayı umut ediyorsunuz? Bu da yıllar önce birilerinin aklına gelmiş ve bir sebeple popülerliği artmış o standart sorulardan biridir. Kötü bir soru sayılmaz çünkü bir zaman dilimine bağlı olup açık uçludur. Adayın bu soruya ne hırslı, senin patronun olmak istiyorum, ne de bir odak veya hırs eksikliği, aynen burada olmak, Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanıp hayatımın geri kalanını televizyon seyrederek geçirmek istiyorum, ifade etmeyen gerçekçi bir cevap vermesi beklenir. Aksine adaydan dizginlenmiş bir hırs göstermesi beklenir. Bu kuruluş içinde daha fazla sorumluluğa sahip bir konumda profesyonel gelişimimi artırırken, aynı anda kuruluşun sürekli başarısına kurumsal açıdan devamlı bir katkıda bulunmayı umut ediyorum. 60. Şirketimizde gönüllü olarak çalışmayı düşünür müsünüz? Bu soruya dikkatle yaklaşın. Öncelikle kanunen yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlar gönüllü çalıştırılabilirler. Dikkate alınması gereken askeri maaş uygulaması diye bir şey vardır. Bundan söz etmekteki amacımız bu soruyu soran kuruluşla aranızda bir soruna sebep olmak değil, bu teklifi kendi çıkarlarınız doğrultusunda düşünmenizi sağlamaktır. Bugünlerde özel sektörden bazı işverenler ödeme yapmadıkları bazı konumlara stajyerler alıyorlar ve bu koşullara razı olan kişiler de çıkabiliyor. İleride maaşlı bir iş almak umuduyla maaşsız olarak işe girmenin, işvereninin gözünde sizin değerinizi artırıp artırmayacağını iyice düşünmenizi öneririz. Dikkatli olun çünkü maaş düzeyleri hakkında yaygın bir kanaat vardır. Ne ödediysen onu alırsın. Ayrıca unutmayın ki gönüllü olarak geçirdiğiniz süre iş arayarak geçirilmiş bir süre değildir. İşi yaparken aldığınız eğitim, ücretsiz çalışırken geçirdiğiniz zaman ve iş ile ilgili harcamaların bir tür karşılığıdır. Bu taktik bir kariyer değişikliği veya işe ilk giriş seviyesinde daha faydalı olabilir. Kuruluşla ilgilendiğinizi ancak bedava iş gücü olarak görülmek istemediğinizi belirtmek için şöyle diyebilirsiniz. Kuruluşunuzda çalışmak için herhangi bir fırsatın üstüne atlardım ancak şu sıralarda maddi durumum maaştan vazgeçmemi mümkün kılamaz durumda. 61. İşe alınırsanız yöneticinizin işini ister miydiniz? Diplomatik olun. Şu aşamada başvurduğum iş üzerinde yoğunlaşmam gerekiyor. Bu iş gelecekte epey bir süre daha beni meşgul edecektir. 62. Yaratıcı mısınız? Her iş bir ölçüde yaratıcılık gerektirir. Bir reklam ajansında metin yazarıysanız boş bir kağıt parçasını alıp yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda reklamını yapmak için para aldığınız ürün veya hizmeti de yansıtan düşüncelerle doldurmanız beklenir. Bir muhasebe bölümünde süpervizörlük yapmaya niyetliyseniz yaratıcılık pek önemsenmez. Para yatırmak, defter tutmak ve kredilerle uğraşmak gerektiren bir konum için yaratıcı bir insan pek de uygun birisi değildir. Başvurmayı düşündüğünüz işin ne tür ve ne düzeyde yaratıcılık gerektirdiğini göz önüne alın ve bunları tamamlayıcı özelliklerinizi geçmiş tecrübelerinizden örneklerle belirtin. 63. Kendi kişiliğinizi nasıl tanımlarsınız? Kişisel özelliklerinizi tanımlayan sıfatları seçerken anlamlandıran ve nüanslardan iyice emin olabilmek için sözlük kullanmaktan çekinmeyin. İşte bazı örnekler. Grup içinde olmayı seven, detaylara önem veren, iş odaklı, görev güdüsü güçlü, zaman konusunda çok titiz, belli bir şeye odaklanabilen, dikkatli, duyarlı, empati duyabilen, saldırgan, kendini ortaya koyabilen, kendi motivasyonunu yaratabilen, enerjisi yüksek, iş başlatabilen, eli sıkı, sadık, dakik, kontrole meraklı, takım oyuncusu, ekip üyesi, sorgulayan. Ancak bu tanımlamayı kendi başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize ve birlikte çalıştığınız kişilere sizi en iyi tanımlayacak kelimeleri sorabilirsiniz. Çoğu kez arkadaşlarınız iş arayışınızda size ellerinden gelen yardımı yapmaktan memnunluk duyacaktır. Kendinize başvurduğunuz konumun ne tür kişilik özellikleri gerektireceğini sorun ve adaylığınızı destekleyecek özelliklerinizi ön planda belirtin. 64. Kartınızı alabilir miyim? Kendinizi danışman olarak ortaya koyduysanız bu beklenmedik bir test olabilir. Kart gerekli bir araç olarak kullanılır. Kartın kalitesi, dokusu, logosu, baskısı, karşınızdakilere iletmek istediğiniz mesajın bir parçasıdır. Danışmanlık yapmıyorsanız bile bir kartınız olması ve sizden istense de istenmese de karşınızdakine sunmanız iyi bir fikirdir. O ana kadar verilmemişse toplantının sonunda bir kart istemeniz son derece kibar ve doğru bir harekettir. Siz de karşınızdakine kartınızı verdiğinizde sıcak, dostane ve tamamen profesyonelce bir davranış sergilemiş olursunuz. Nelere dikkat etmeli? Kendi kendinizle çelişmeyin. Sözel olmayan mesajlarınız da sözlerinizle aynı şeyi ifade etsin. Kendinize güvenin. Geçmişteki başarılarınızı ve hali hazırdaki becerilerinizi vurgulayın. Yumuşak görünüşlü sorular karşısında gardınızı indirmeyin. Hazırlıklı olun. Odaklanmış cümlelerle çatır çatır cevap verin. İnsanlar arası ilişkilerdeki becerilerinizi satın. Sizinle çalışmanın ne kadar kolay ve keyifli olacağını gösterin. Kendi kendinizi analiz ederek hazırlanın. En iyi ve en kötü yanlarınızı tanımlayın. Kişisel ve profesyonel olarak gelişiminizi sürdürün. Okuyun, ders alın, başka profesyonellerle tanışın. Seminerler organize edin veya katılın. Gündemde kalın. Güvendiğiniz arkadaşlarınızdan birlikte çalıştığınız kişiler hariç bir başarı ekibi oluşturun. Periyodik olarak toplantılar düzenleyip kariyer stratejileri tartışın. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 50.